birlik ve beraberliğe hiç ama hiç ihtiyacımız olmayan, çünkü sosyal mesafemizi ayı gibi korumamız gereken şu günlerde, Cahil Köpeklerin 9. podcastine hoş geldiniz. Ben Cehalettin Sümeyra ve arkadaşım Cahil Sıktı Tarandı ile elinize, dilinize ve gerekirse belinize kolonya dökmek için buradayız. Hazır mısın kardeşim?
Hazırız. Bir dakika kardeşim. Maskemi çıkardım şimdi. Maskem ağzımda kalmış. Sen maskeni çıkardın galiba.
Ben maskemi çıkardım çünkü bu maskeli balodan sıkıldım.
Bu maskeli balo ve onun pandemi yüzleri mi?
Pandemi bir maskeli balo mudur? Aslında bunu mu tartışsaydık diyeceğim ama bugünkü konumuz maalesef pandemi bir cehalet midir?
Yani dünyanın şu anda aldığı şekle baktığımızda inanılmaz bir cehalet var şu anda, görüyorsun.
İnanılmaz, inanılmaz. Yani bu yüzyılda hala pandemi ilan edilmesi, hatta pandeminin 5 ay geç ilan edilmesi. Yani pandemi ilan edilememesi ama pandemi iyi geçiriyor oluyor olmamız şu yüzyılda.
Ya Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyi geç ilan ettiğini söylüyorsun sen.
Evet.
Belki şey diye düşünmüş olabilirler, yani herkes kendi pandemisini ilan etsin. Bizde sonuçta herkes kendi o halini ilan ediyor ya Türkiye'de.
Abi bence herkes kendi pandemisinin ekmeğini yer de o ayrı mesele de. Yani Dünya Sağlık Örgütü bu noktada bir dünya terör örgütü gibi davrandı. Yani hakkında soruşturma, kovuşturma ne gerekiyorsa açılsın.
Çünkü bayağı tepkilisin sen Dünya Sağlık
Örgütü. Abi adamlar yani zaten bak Twitter'da olayın gelişinden, yani Twitter'da olay ilk patladı. Ben 10 tane maske sipariş verdim. Yani pandemi olacağını ben anladım. Ben hiçbir yetkim şeyim yok. Ben sadece anksiyete sahibi bir insanım.
Sen yani hatta şey dedin değil mi? Salonda otururken pandemi oluyor, farkında mısınız? Böyle bir sağına soluna bakıp
lambaya baktım direkt.
Lambaya baktım ve şey dedin sen yani. Pandemi şu an oluyor, pandemi oluyor, farkında mısınız? Yani bak, evet. bak Çinliler geçiyor, bak öksüre Çinliler geçiyor bak.
Yani olay sadece Wuhan'dayken havalanında Çinli'den kaçıyordum ben. Yani o kadar belliydi olayın pandemiye dönüşeceği. Ama bu terör örgütü, bu dünya terör örgütü bekledi. Sıkıntı yok, işler hallolur gibi.
Ya adeta Titanik'in batması gibi değil mi? Yol düz dediler.
Yol düz devam gibi.
Dediler ama ne oldu, o içindeki binlerce kişiyle beraber battı. İşte bu pandeminin ilan edilmemesi de ben Titanik'in batışına benzetiyorum. Yani görülemedi bu.
Evet.
Orada artık pandemi ekranına bakan adam soliter mi oynuyordu? Porno mu izliyordu o ekranda?
Ya bunlar kötü niyetle, hani biraz da dünya temizlensin gibi. Ya da şey mi oldu acaba? Hani bir bakalım ne yapacaklar falan. Hani böyle biri mi var orada? Hani olabilir mi?
Ha, küçük bir şaka diyorsun sen.
Ha. Yani bu... Dursana dur biraz beklesene. Falan. Hani böyle bir adam mı var orada acaba?
Yani bu bizde böyle şakalar var mı? Arabayı arkadaşının üstüne sürme falan gibi.
Evet.
Daha önce de konuşmuştuk. Kompresörle götünden hava verme gibi şakalar bizde var. Evet. Dünya Sağlık Örgütü de acaba dünyaya böyle bir şaka mı yaptı? Dur dünyanın götünden bir kompresörle hava vereyim. Bakalım nasıl olacak? Çok güler miyiz falan gibi bir şey mi diyorsun?
Bence
sen?
Evet. Dünya Sağlık Örgütü tam olarak dünyanın götüne bir kompresörle hava tut.
Götünden kompresörle hava verdi.
Yani o zaman bu noktada diyeceğimiz şey pandemi cehalet plus de Dünya Sağlık Örgütü de cahil bir örgüttür.
Son olaylara baktığımızda artık bu saatten sonra zaten pek bir inandırıcılığı
hiçbir
da
inandırıcılığı
kalmadı.
Geçen gün yine haberlerde maske takmayın falan diye böyle, ya gerçekten Oytun Erbaş'ı geçti yani Dünya Sağlık Örgütü'nün cehaleti. Yani şu an Oytun Erbaş'la Dünya Sağlık Örgütü
Oytun,
başa baş yarışır.
Oytun Erbaş'a aşırı yüklenildi. Evet, Türkiye'deki Dünya Sağlık Örgütü gibi bir şey oldu o adam.
Evet, gerçekten Türk geni iddiasıyla milyonların gönlünde klozet kurdu.
Şunu da anlamış olduk. Demek ki bir şeyden çok anlamak da pandemiyi anlamak için yeterli olmuyor. Yani senin gibi aslında duyarlı insanlara ihtiyaç vardı. Böyle hani pandemi oluyor farkında mısınız diyecek uyarı sistemlerine ihtiyaç varmış demek
ya
ki.
Ya ben her zaman kendim için şunu söylerim. Arkanıza yaslanın ve bu adamın anksiyetesine güvenin.
Mutlaka bir yerde karşılığını buluyor,
evet,
diyorsun.
Kesinlikle.
Evet, doğru.
Hatta şu anda da bir kitap okuyorum. Konudan muzdarip arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Hakan Türkçapar'ın bir kitabı. Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Türk övün, çalış, güven gibi bir şey olmuş.
Evet, biraz Türk övün, çalış, güven, fark et, düşün, hisset, yaşa tarzında bir kitap.
Geriye de zaten pek bir şey kalmadı yani. Zaten diğer seçenek ölüm.
Geriye de şey kaldı abi.
Anksiyete.
Yok, ye, iç, dua et, götünü sik.
Sev.
Evet, eat, pray, love diye bir olay vardı galiba.
Ye, dua et, sev. Evet.
Ye, evet, ye, dua et, sev ve tabii ki götünü siktirmen gerekiyor bizim cehaletimizi ortak olmak için. Yani. Yani abi götünü siktirmek demişken sence yaşama isteği cehalet midir?
Aslında bende pek yaşama isteği yokmuş yani, ben son dönemde bunu anladım.
Nasıl anladın?
Çünkü ya şöyle anladım, ben nano maske takıyorum mesela.
Ha.
Yani nano maskeyi de şöyle takıyorum, markete gideceğim zaman marketin kapısında takıyorum maskeyi. Markete almıyorlar çünkü maskesiz.
Okey. Yani sen diyorsun ki ben nano maskeyle cengaver gibi geziyorum. Öyle çok da yaşama isteğim yok.
Ya yokmuş. Ben diğer insanlara bakınca bunu anladım. Çünkü ha. Yani mesela sen...
Ben evet.
Yaşamayı bana göre daha çok seviyormuşsun. Sen çünkü bayağı stok falan yapmışsın.
Aslında benim yani tam olarak yaşama değil. Hani yaşıyorsak sürünmeyelim mantığı var.
Acısız bir yaşam.
Yani çünkü şimdi ne olacağı belli değil gibi bir durum var. Hani belirsizlik var. Ve bu belirsizliğin içinde her türlü ihtimal var yani. Hani gerçekten şu an yaşadığımız fırtınadan önceki sessizlik ve bir adım sonrasında hakikaten yani büyük olaylar olabilir yani. Tedarik zincirinin kırılmasıyla hani her şeyden yoksun kalabiliriz bir şekilde. Geçen hatta bir film izledim. Rüzgara üfleyen çocuk mu? Öyle bir şey. Rüzgarı dinleyen çocuk galiba. Afrika'da...
İşeyen olabilir.
Rüzgara karşı işeyen çocuk. Evet. Afrika'da babasının bisikletinden ve bisikletin dinamosundan bir rüzgar gülü yapıyor. Ve bu rüzgar gülünün elektriğiyle kuyudan su çekiyor ve köye su getiriyor bir şekilde. Ama bunun öncesinde bir sürü rezillik... Yani bir un geliyor mesela kamyonla. Herkes onun peşine koşuyor, birbirlerini dövüyorlar yolda işte bilmem ne. Ya bizim geçen hani böyle son 2 saat önce haber verilen sokağa çıkma yasağı gibi millet birbirine giriyor yani. Bu durumlar beni korkutuyor aslında. Hani bu duruma gelir miyiz? Geliriz gibi geliyor. Yani birçok ülke gelecek de hani biz gelir miyiz onu tam kestiremiyorum. Yani çünkü bir yandan hani bakıyorsun herkes ekiyor biçiyor zaten. Sayın Reisi Cumhurumuz da herkes evinin önüne eksin diye açıklamasını yaptı son dönemde. Bu bile beni korkutuyor mesela. Yani bu açıklama yapıldığı anda diyorum ki demek ki ciddi bir tedarik sorunu yaşayacağız. Bu noktada işte bu anksiyetik reflekslerle hani madem hayattayız, kendimizi öldürme gibi bir lüksümüz yok. Bari hani sefalet çekmeyelim.
Ya şu an şöyle bir şey fark ediliyor yavaş yavaş. Yani bizim alıştığımız bu konfor, markete gidip İstediğin zaman işte makarna alma, ne bileyim sucuk alma, süt alma, yoğurt alma falan gibi şeylerin aslında devasa bir makinenin çalışması sayesinde öyle olabildiği. Yani onun o kadar böyle kamyon geldi markete mal dizildi gibi değil de arkasında devasa bir işleyen bir çarkın olduğunu, o çark bir şekilde durursa yani bu bizim normal hayatımızın işleyişinde hiç farkına varmadığımız bir sürü şeyin aslında çok büyük bir lüks olduğunu yavaş yavaş anlayabiliriz. Yani senin dediğin gerçekleşirse.
Evet. Zaten benim de hani şeyim o. Yani büyük tedirginliğim o. Herkes geyiğini yapıyor. İşte evdeyiz. Karantinanın 40. günü, karantinanın 35. günü, karantina bitince götümüz. Karantina bitmeyecek. Yani karantina bittikten sonra keşke karantinada evde oturuyor olsaydım diyebileceğimiz günler gelecek yani. O beni korkutuyor. Ya gülemiyorum yani. Gül böyle...
Anladın mı? Gülecek bir şey bulamıyorum diyorsun.
Gülecek bir şey yani. Hani komikse hep beraber gülelim. Yani böyle şey moduna girdim. Hani böyle tahtada bekleyen ya hoca işte. Neye gülüyorsunuz? Komikse hep beraber gülelim. Bize de söyle falan gibi böyle bir moda girdim.
Evet yani, o hocanın da orada bedava mizahın peşine düşmesi her zaman olmuştur yani.
Bedava. Komikse hep
komik beraber. Şey. Abi çocuk kendi mizahını bulmuş gülüyor yani. Herkes kendi mizahını bulsun ve gülsün. Yani ben bir şeye güldüysem herkesle paylaşıp güldürmek zorunda değilim. Şeyi fark ettim. Geçen de bu tedarik zinciri kopmadığı için yani normal markete gittim ben. Gittim şinitzel aldım kendime. Bu hazır şinitzeller var ya. Ve yani yerken şeyi düşündüm. Ya kendine saygısı olan hiçbir insan ya şu şinitzeli alıp tavada ısıtıp yemez. Yani aşırı kötü. Yani şöyle evet. Kötü değil tadı ama yani o paketin içinde onu paketlemişler böyle üst üste duruyor 8 tanesi falan yani yiyecek bir şey gibi durmuyor yani anladın mı? Hani böyle yaparken düşünüyorsun ya bu yani bunu yapan bir insan ne ölümden korkar kardeşim ne pandemiden korkar. Bu adam tek bir odak noktası var bu insanın hayatta kalmak.
Evet.
Yani
evet.
Hazır yırtıcı bir hayvan gibi.
Sayılı dramlardan birisidir ya. Yani bekarın sayılı dramlarından birisi de hazır şinitseldir gerçekten.
Evet yani mesela.
Yani yaşama isteği olanı da öldürür. Yani yaşama isteği, var olan yaşama isteğini de çeker alır yani. Hazır şinitsel bir kara delik gibi evdeki bütün yaşama isteğini sömürebilir içine. Yani çok tehlikeli bir şey besin maddesi.
Evet dışarıda yerken böyle olmuyor ama bu onun böyle o yumuşaklığı falan hani değil şinitsel ya. Ama şinitsel gibi de değil. Yani böyle tadı içinde tavuk gibi. Eti var ama o tavuğun neresi o da belli değil. Çünkü evet. Üstüne böyle onun bir panesi var ya onu yaptığın zaman tavuğun her yeri yeniyor zaten yani. Mesela paneyi tüyü falan hiç yolunmamış ayakları falan duran bir tavuğu paneye bula at yağın içine. İnsanlar şeyle de tüyle de yer onu.
Abi yani, pane yani sen sandalyeyi panele ben sandalyeyi de yerim ya o pane çok tahrik edici bir şey yani onu böyle ne bileyim. Mesela iPhone'un adaptörünü bula, kızart, yerim yani bir şekilde yenir. Yani
şekli pane yediriyor diyebilir olsun. Miyiz o zaman?
Pane yedirir abi. Pane içinde bok olsun yine yedirir yani. Gerçekten sıç paneye bula, pişir, yersin yani. Öyle güzel bir şey. O yüzden evet, demek belki, ki pane stoklamak gerekiyor bol bol.
Doğru. Sen nohut stoklayarak yanlış yaptın. 200 kilo... Çuvallarla pane stoklayacaktın kardeşim.
Kesinlikle.
Ve ne bulursan yani paneli işe yaramayan yani. Her şeyi paneye bulayıp yağda kızartıp yiyecektin. Yani evet. Yanlış stratejik bir karar vermişsin orada.
Evet
ya, şu paneyi an fark ilk ediyorum. Bulan adam da büyük ihtimalle yani denemiştir bunu farklı şeylerde ve abi bu pane yediriyor. Yani ben buradan yürürüm. Buradan galiba o şeydi. KFC'nin sahibi bir adam var ya KFC'nin logosunda da.
Evet o adam mesela evet. Panenin önemini çok önceden keşfetmiş bir insan. Yani neye paneyi buladığı belli değil o Kentucky Fried Chicken'larda.
Bazen çünkü ben KFC'lerde mesela yiyorum ben KFC.
Ha.
Çünkü hani daha önce de söylediğim gibi kendine saygısı olan bir insan değilim
kendine,
bu konuda.
Kendine ve yaşama saygın yok.
Yaşama da saygım yok. Kendime de vücuduma da saygım yok. Yani dişimin kestiği güzel olan her şeyi ben yiyorum.
Dişimin
kestiği. KFC yerken mesela böyle bir şeyler gelir ağzına. Hani tavuğun evet. Bir yerleri bunlar ama hani
evet, evet,
kablo
evet.
Gibi. Sanki hani kablo şey tavuğun bacağını beynine bağlayan kablo gibi böyle bir şeyler uzar falan. Ve yiyorsun panenin içinde. Yani paneyle beraber normalde yemeyeceğin şeyleri.
Kesinlikle abi işte yiyorsun. Dedim ya kablo, adaptör ne varsa paneye bula pişir yersin yani. Her türlü gider gideri var.
Yani bu
karantinanın en önemli karantinanın ve önümüzdeki tedarik zinciri kopması riskinin en önemli öğesi burada pane diyebiliriz. Yani pane
evet, %100. Pane cehalet mi dedik biz ya?
Biz yaşama isteği cehalet midir dedik.
Evet ama olay paneye döndü.
Yeniden konuya dönecek olursak. Şöyle yaşama isteği cehalettir. Çünkü işte insan soyunun devamı cahilce bir durum. Yani sen eğer insan soyunu devam ettirmek istiyorsan, kendini var etmeye devam etmek istiyorsan cahilsin. Çünkü sen dünyaya zararlı bir varlıksın. Senin vefat etmen gerekiyor. Ama sen gidip besin maddesi alıp yaşamaya devam etmek istiyorsun. Zaten dünya kararını vermiş, virüsü üretmiş, antikorunu seni öldürmeye uğraşıyor. Sen bir de üstüne direnip gidip lupa oluyorsun. Yani bu yanlış. Dolayısıyla
bir de böyle bir iddia da var. Yani bu tarz şeylerin nüfus çok arttığında dünyanın doğal bir refleksi olarak
antikor
nüfusu ürettiği düşürmeye yönelik böyle bir iddia da var.
Ya olabilir. Bunu hepimiz düşünüyoruz zaman zaman. Yani sen mesela düşünmüyor musun, ne bileyim, Cevahir AVM'ye girdiğin zaman yani bunların yarısı ölse iyi olur gibi düşünmüyor musun? Yani sen bunu düşünüyorsan dünya niye düşünmesin?
Yani bu mantıklı gelebilir insana ama şey kısmı, yani sen de başkası için kalabalıksın aslında.
Tamam işte, hani dolayısıyla senin de devam etmemen gerekiyor. Yani sen...
Ya sen şeyi mi savunuyorsun o zaman? Bizim hiçbir önlem almamamız lazımdı dünyanın genel olarak. Bunu doğa seçmeliydi yani. Kimin öleceğini insanlar değil, doğanın kendisi seçmeliydi mi diyorsun sen?
Ya ben şunu savunuyorum. Yani hep kendim için de zaten bunu savundum. İmkanın varsa vefat et gibi. Yani imkan dahilindeyse.
İmkanı olanlar.
İmkanı olan vefat etsin.
Yani ölebilenler, kendini, başarabilenler ölsün.
Evet, yani bu hani vegan olunuyor, İşte ne bileyim orası savunuluyor, burası bilmem ne oluyor falan, böyle çok ciddi aktivist durumlar, Greenpeace de oydu buydu falan, hani bu çabaların yani çoğunun aslında ulaştığı nokta senin vefatınla daha iyi bir yere ulaşacak. Yani sen mesela bir şey savunuyorsun. Onu... Yani veganlık mesela, veganlık ben güzel bir duruş seviyorum, ben de bir ara vegan oldum. Aslında güzel bir duruş ama yani vefat etmen aslında vegan olmandan daha faydalı. Çünkü niye? Uçağa biniyorsun, Amsterdam'a gidiyorsun. O uçağın yakıtıydı, bilmem nesiydi. Ya işte şu anki duran bu büyük makina, şu anki yavaş yavaş kademe kademe duran bu büyük makinanın çarkları içindeyiz. Yani sen o eti tüketsen de tüketmesen de bir şekilde bu zarar görüyor yani. Hayvanlar da zarar görüyor. Yani ya dünyaya, hayvanlara zarar veremeden atabildiğim bir adım yok insan olarak.
%100. Ben şöyle bir şeyle destekleyebilirim senin söylediğin şeyi. Şimdi mesela Twitter'da şöyle bir akım var. İşte insanlar evlere çekildi, doğa kendine geri geliyor işte. Sahipleri, doğanın sahipleri geri dönüyor gibi bir
evet ya,
yaklaşım var. İşte Yunuslar ilgili boğaza geldi, işte Venedik'te balıklar görüldü, işte bizonlar Konya'da koşmaya başladı falan gibi böyle bir akım var.
Evet.
Ya şimdi ben orada şeye, senin yaklaşımını destekleyecek bir şekilde bunu paylaşan insanların kendi hayatlarıyla ilgili acaba hiç düşünüp düşünmediklerini ben merak ediyorum. Yani mesela Yunuslar boğaza gelmiş, şey diyor, işte doğanın sahipleri geri geldi. Peki ne yapalım o zaman? Yani biz boğazdan karşıdan karşıya yüzerek mi geçelim? Ne yapalım? Boğazdan gemi geçmesin mi artık? Yani senin bu elindeki telefon nasıl üretildi? Bu bağlandığın internetin kablosu nasıl çekildi? Bunlar için ne kadar doğaya zarar verildi falan?
Yani senin bir kere elindeki telefon Uzak Doğu'da üretildi ve Uzak Doğu dünyanın en büyük anasını siken etkenlerden bir tanesi. Yani bir kere işte hani bu doğanın sahipleri geri geldi gibi bir tweet atacaksan, ben en doğru tweet'i orada şeyde gördüm. Yani Doğan SLX var. Bir satış gerçekleşiyor galiba. Doğanın sahipleri geri geldi gibi bir tweet gördüm. Doğan SLX'in başında iki adam duruyor. En doğru yaklaşım buydu. Onun dışındaki yaklaşımlar faydasız yani. Yapay değil. Tamam, adam seviniyor hani Yunus görüyor bilmem ne falan filan da. Yani faydasız, faydası yok. Çünkü sen o telefonu bir kere satın almışsın. İstersen vegan ol, istersen çimlere basma, istersen osurunu ömür boyu tut. Hiçbir şekilde yani buna engel olamıyorsun. Yani bir şekilde kullanıyorsun o ürünleri.
Mango indirimi de kovalamışsındır.
Kesinlikle.
AVM'de gezmişsindir. Yani sen sadece telefondan tweet atarak kalmamışsındır.
Abi uçağa binip Amsterdam'a yani gidip ot içip ondan sonra herkese işte abi Amsterdam'da kaybolduk diye hikaye de anlatmışsındır sen yani.
Hani bunu %100 bunun da ekmeğini yemişsindir.
Kesin yapmışsındır ya. Vegansın ve Amsterdam uçakla gitmişsin. Yani uçağa binmişsin uçak. Uçağa bindiysen.
Gezmeyi %100 övmüşsündür. Kesin. Zaten doğaya en çok zarar veren şeylerden bir tanesi insanların gezmesi. Evet. Yani ister uçak ister araba.
Evet.
bir araba üretiliyor, bir uçak üretiliyor. Yani bunlar sonuçta topraktan yetişmiyor. Bir şekilde bunlarla ilgili doğanın bir ciğerini sökmen lazım. Yani o petrolü çıkartırken, o elektriği üretirken, öyle değil mi? Yani bir şekilde evet, evet, bir doğaya bir zarar vermen lazım ki sen 200 liraya Pegasus'tan çok iyi bilet aldım ya diye sevinip buradan atla İstanbul'dan Amsterdam'a gitti yani.
Aynen.
İstanbul'da yunuslar geri gelmiş, İtalya'da balıklar geri gelmiş, hiç görünmeyen hayvanlar ortalıkta görünüyor falan. Ha, demek ki doğanın kendine gelmesi için bizim buradan gitmemiz lazım.
Evet.
Yani bizim var olmamamız lazım.
Evet.
Öyle değil mi?
Evet.
Çünkü doğa biz olmadığımız zaman, dışarı çıkmadığımız zaman kendine geliyor. Dolayısıyla burada cahil olmayan bir insan şöyle düşünmeli.
Vefat etmeliyim.
Evet, bana ihtiyaç yok bu dünyada. Çekildiğim zaman daha iyi oldu her şey. Dolayısıyla benim bu dünyadan ufak ufak gitmem lazım diye.
Uzamam lazım.
Ya da bu doğanın sahipleri geri geldi, romantizmi yapmayacaksın o zaman.
Evet.
Doğanın sahibi falan yok kardeşim. Doğanın sahibi benim. Tutarlı bir davranış.
Sen yani doğanın olursun. Sahibi ama benim eğer... deyip doğanın ağzına sıçan ve hiçbir şekilde duyar yapmayan insan kaliteli insandır.
Kaliteli ama, insandır %100.
Ama işte yok, doğayla ilgili duyarı kasıp bir yandan da uçağa binip araba süren, bir yandan da hani doğanın dengesini bozan insan da cahildir. Peki senin karantinan nasıl geçiyor abi?
Kalkıyorum. Sonra bir 20 dakika evde sincap gibi dolaşıyorum.
Niye?
Yürüyorum işte evin içinde.
Yürüyüş mü yapıyorsun?
Yani bir cezaevindeki bir mahkum gibi evde volta atıyorum.
Tamam.
Sonra bilgisayarın başına oturuyorum. İşlerimi yapıyorum. Bu işleri yaparken genelde Twitter'a falan bakıyorum. Bir kaliteli bir cahil gibi boş geçiriyorum yani. Bu pandemi karantina sürecini bir cahil nasıl geçirmesi gerekiyorsa aynı o şekilde geçiriyorum. Yani kendi üstüne hiçbir şey katmıyorum olanın eldekini de harcayarak. Yani bir cahil nasıl geçirmesi gerekiyorsa. Çünkü ben bu süreçte şey var ya, ona biraz tutuluyorum. İşte kendimizi geliştirelim, yapamadığımız şeyleri yapalım, bir şeyler öğrenelim bilmem ne
ya
falan.
Ya işte bence asıl cehalet bu yani. Karantinada kendini geliştirmek cehalet midir? Bence asıl cehalet karantinada kendini geliştirmek. Ya sen bunca sene kendini geliştiremediysen karantinada da geliştirme kardeşim. Sen gerçekten orada kal yani. Neredeyse ya orada
durdun,
kal.
Durdun da
bu yani senin için fırsat değil yani. O zaten sen zaten kendini de yanlış yönde geliştireceksin. Eminim yani. Ben bunu hani kendini geliştiren herkes kendini yanlış yönde geliştirecek.
Bir de az önce konuştuklarımızdan yola çıkarsak zaten senin ben kendimi geliştirdim diye kendine katacağın şeyler zaten dünyanın umrunda olmayacak. Yani kimsenin ihtiyacı olmayacak onlara. Yani yeni bir dil öğreneceksen de, enstrüman çalmayı öğreneceksen de, hani bunlara artık ihtiyaç olmayacak zaten. Aslında kendini geliştirmemen için çok iyi bir sürece giriyoruz. Yani öğrenmen gereken tek şey mesela bu süreçte ne olabilir? Evde yapamayacağım. Mesela hızlı koşmak. Bir yumrukta mesela rakibin yani elindeki mesela unu elinden alıp kaçabilmek falan.
Evet, kendini kesinlikle bu yönde geliştirmen lazım yani. Ya özellikle rakibinin elinden un alma konusu özellikle bu çok önemli. Yani önemli konulardan birisi bu. Yani evde kardeşiyle falan yaşayanlar ya da ne bileyim sevgilisiyle, fuck buddy'siyle yani herhangi biri olan insan hani bunun pratiğini yapsın, un torbasını versin rakibinin eline ve almaya çalışsın. Bence hani evet, ama hayatı yani pahasına almaya çalışsın.
Ya bir tanesi kaptırmamaya çalışsın. Çünkü evet, o da çok önemli.
Tabii,
bir tanesi evet, de söküp alabilmeye çalışsın. İki taraftaki evet, yani değiştirerek uygulasınlar bunu. Çünkü bunlara ihtiyacımız olacak. Yani elimizdeki şeyi saklayabilmeye, eve mesela hızlı hızlı koşarak gelebilmeye falan bu tarz şeylere ihtiyacımız olacak. Ama kimse yani işte bu süreçte ben Rus klasiklerini okuyorum. Bu süreçte ben işte ne bileyim
yoga yapıyorum,
Fransızca öğreniyorum, gitar çalıyorum falan. Ya bu tarz şeylere boşuna girmesinler. Enerjilerini boşuna harcamasınlar. Enerjilerini hayatta kalmaya harcasınlar.
Hayatta kalma pratikleri yapmaya, evet. Peki abi, şöyle bir not gördüm ben, sanırım sen yazmışsın. Götünü siktirmek koronayı önlüyormuş deseler siktirir misin? Sağlık Bakanlığı bu konuda bir kampanya yapsa sloganı ne olur yazmışsın. Ya bu bütün notların arasından bu böyle ay parçası gibi benim gözüme parladı.
Abi şu an ben onu nereden düşündüm? Şundan dolayı aklıma geldi. Çünkü yani biliyorsun biz seninle göt siktirme odaklı düşünüyoruz her şeyi. Yani biz bir şey oluyoruz, yani bir şey olmuşsa bunu biz göt siktirmeye nasıl bağlarız,
evet,
gibi bir,
ya da bir ölçü birimi düşünce, olarak hani
bir yani ölçü, bir kıstas, evet, bir mihenk kıstas taşı, yani kilogram neyse, saniye kesinlikle neyse, metrekare kesinlikle neyse, bizim için götünü siktirmek de onun gibi bir şey maalesef. Evet. Çünkü ben, çok benim, iyi cahiliz.
Kesinlikle ya, evet. Çok kesinlikle bir birim yani.
Ya ben şeyden yola çıkmıştım orada, yani şu aklıma geldi. Ya şu an her şey bir slogana döndü ya. Yani hayat eve sığar. Ya bir cümleyle anlatmamız gerekiyor insanlara her şeyi. Hayat eve sığar.
Evde kal Türkiye.
Biz bize yeteriz. Mesela başka bir slogan. Yani her şey bir slogan. Bir gün bu baktılar ki bilim adamları gerçekten götünü siktirenlere bulaşmıyor bu virüs. Ya buna da bir slogan bulman gerekecek. Anladın mı? Yani bir noktada insanları ikna edecek, catchy, yani böyle he doğru söylüyor lan diyecek bir slogan bulman lazım. Ya ben orada aklıma gelmişti bu.
Orada hani delirdim.
Ne koyabilirsin? Anladım. Sen mesela, senin aklına bir slogan geliyor mu?
Ben hayat eve sığardan yani ben yola çıkarsam işte
göte sığar olabilir.
Bu organ göte sığar mı?
Abi organı geç. Organı geç.
Ama
organ demeyelim. Organ çok çirkin bir ifade.
Organ yarraktan daha çirkin değil mi ya? Organ.
Hayat göte sığar çok iyi değil mi abi? Hayat göte sığar. Yani çünkü
evet ya, bayağı iyi.
Çünkü göte sığdığı zaman hayat olacak zaten. Evet. Şimdi eve sığınca hayat evde oluyor ya.
Evet.
Yani biz sonuçta virüsten şu an nasıl korunuyoruz? Evde olduğumuz için.
Evde olduğumuz
için. Hayat ev, evet, hayat evde ve hayat eve sığıyor. Dışarı çıkarsak dışarıda ölüm var. Ama hayat evde. Götünü siktirmen gerekiyorsa da ne? Hayat göte sığar. Çünkü evet, yani götün dışı, diğer yerler ölüm. Ama götte şey var, hayat var. Kurtuluyorsun. Yani evet, onu düşündüm. Hani bir gün inşallah bu slogan gerçek olmaz. Yani böyle bir hastalık. Hani Covid-19'da yok belki ama Covid-24 belki bununla gelecek. Yani
böyle bir ön koşulla gelecek.
Paket. Yani bir opsiyonla gelecek.
Yani eğer öyle bir şey olursa bir gün anlarız ki hani bu pandeminin arkasında Netflix var. O pandeminin.
Yani bu pandeminin. Ya şey gibi bir diyorsun sen. Netflix uğraştı, uğraştı, uğraştı. İnsanları götünü siktirmeye ikna edemedi. Bu kadar dizi, bu kadar film, içinde bu kadar göt sikme olan bu kadar şey, kimse ikna olmadı. En sonunda bastırdı Çin hükümetine parayı. Aynen. Alın kardeşim, sizin zaten laboratuvarınız da var. Siz zaten virüs konusunda uzman bir milletsiniz. Yani virüs deyince akıllara siz geliyorsunuz. Yap bir virüs şuradan da millet çatır, iki çatır ay içinde götü sikilmeyen kalmasın kardeşim. Ben dünyanın böyle bir yer olmasını istiyorum falan gibi bir yaklaşım yapmış olabilir. Senin yani benim yani, de şimdi düşününce aklıma.
Bilmiyorum şimdi, hani dedim hani eğer öyle bir şey çareyse Netflix çıkabilir bunun arkasından. Notların arasında ben gezinirken yine bir şey gördüm. Karantinada ilk ihmal edilen genital bölgeler mi? Şu an bir genital bölge taraması yapılsa sonuçlar can sıkıcı olur mu demişsin?
Yani ben %100 inanıyorum ona. Şu an yani genital bölgeler çok kötü durumda diye düşünüyorum ben.
Evet.
Hani kendimizden yola çıkmalı mıyız, çıkmamalı mıyız bilmiyorum. Çünkü ya genital bölge, yani tenasül sonuçta başka biri görecekse özen gösterilen bir bölge ya genelde.
Ya erkek tenasül değil de erkek tenasül genelde bakımsız. Yani genelde hani doğalına bırakılır. Yani çok da hani...
Enseler natural.
Natural evet. Çok bakım gerektiren bir organ oluyor ama bayan tenasülleri bayağı bakım gerektiriyor. Hani masraflı bir şey ya böyle. Masraflı bir organ.
Bilmiyorum. Hiç bayan tenasülüm olmadı. Yani ben kullanmadım şimdiye kadar. Ama benim anlayabiliyorum.
Dolaylı olarak olduğu için benim de hani masrafını üstlendiğim bir takım tenasüller.
Senin okuttuğun bayan tenasülleri mi var? Masrafını üstlendim derken yani eğitimlerini sen mi karşılıyorsun?
Giderlerini karşıladığım bayan tenasül. Çok masraflı bir organ yani. Sürekli ilacı var, bir şeyi var, parfümü var, bir şey sürüyor. Ayrı şampuanı var oğlum. Tenasül şampuanı var. Yani bayağı genital bölge şampuanı diye ben hayatımda ilk defa gördüm. Bir tenasüllü bir arkadaşımda. Yani böyle bayağı o bölgeye özel hassas şampuan var abi. Yani daha ne olsun? Yani o da bir masraf yani. Sen sonuçta ben Hacı Şakir'i basıyorum geçiyorum. Hiç daha önce öyle bir şampuan falan derdim olmadı. Bayağı masraf.
Evet yani şey. Erkeğin zaten bir tane yani köpüren bir şeyi olur. Evet. Sabun da değil.
Tek yani. Köpüren bir şey.
Köpürmesi bile yeterli. Evet. Kokması bilmem nesi, ferahlatması. Hiç. Duş alırken seni Karayipler'de hissettirmesi. Yani ipeksi bir dokunuş bilmem ne falan. Erkek için yani. Sadece elene kadar mesela çok az bir oranda iyi bir köpürme sağlıyorsa bence erkek için yeterlidir bu. Yani anlıyorum söylediğin şeyi. Ben çok fazla hakim olmadığım bir alanda orada konuşmuşum. Yani cehaletimi çok iyi köpürtmüşüm orada ama şimdi senin söylediklerinden sonra kimse bu masrafı, bu çabayı karantinada ben tenasülüne gösterir diye düşünmüyorum. Göstermezler yani.
Ya evet.
O şampuanlar mesela, karantinanın mesela bitmesini şimdi, bekliyordur.
Aynen. Mesela o şampuanı kullanmaya devam ediyor mu? Mesela hani birçok
yani tenasül sahibi. Yani ne şampuan kullanılıyordur. Yani ne orada herhangi bir
kesim yapılıyor mu mesela?
Kesim yapılmıyordur.
Brezilya ağdası yapılıyor mu durduk yere? Yani mesela evdesin, tek başınasın. Herhangi
abi
bir
o çok çileli bir şey.
Tenasülün yani görünme ihtimali yok mesela. Sanal ortamda da kimseye atmıyorsun diyelim. Yani önümüzdeki 5 ay tenasülü kimseye gösteremeyeceksin. Bir Brazilian wax çakayım diyor musun mesela?
Şu anda yapılmıyordur. Yani kimse o eziyete katlanmıyordur diye düşünüyorum ben.
Evet.
Ya çünkü herkes çok yani insanlar kötü durumda. Yani üstler başlar değişmiyor şu anda. Hani aynı tişört 2 hafta giyiliyor falan. Yani tenasüle sıra gelene kadar çok var yani. Ben öyle düşünüyorum şu anda.
Evet.
Ama senin söylediğin şeylerden sonra da tezimin biraz daha ayakları yere bastı. Daha tabii. İyi bir cehalet oldu. Yani bir birim cehaletsiz şu anda 5 birim cehalete çıktı.
Ne mutlu bana. O yüzden ne mutlu bana. Ben
evet, gerçekten bilgilendirdiğin için. Çünkü ben hani onun özel yani. Şampuanı, mampuanı falan hani senin okuttuğun ve bizzat şeyini üstlendiğin tenasüller olmuş bu zamana kadar.
Masrafını üstlendiğim tenasüller.
Masrafını üstlendiğim ve yani Türkiye çapında böyle bir kampanya oldu mu ya? Bir tenasüle desen abi, hayat 2000, ver.
Bak şöyle söyleyeyim yani 2000 yani 2015 öncesi ortalama bir tenasülün masrafı ayda 1000-1500 arası.
Net.
Net.
Ki yani senin söylediğin
yeme
dönemde
içme hariç.
Dolar 2 lira falandı galiba. 2-2,5 lira falandı büyük ihtimalle.
Yok o kadar değil. 3-3,5 arası 3 falan. 3 müydü? Yani. Evet.
3-3,5 diyelim.
Evet. Yani o
şu an 7. Yani 2 katı şu an.
Tabii. Şu an evet. Yani şu an bir tenasül üstleneyim desem yani iyi bir maaşın olması lazım. Ki zaten şu an maaş diye bir şey kalmadı. Yani ileride de kalmayacak. Evet. Şu noktada tenasül uzuvları yani her şey gibi bir duraklama sürecine girecek. Yani çünkü
ya şey mesela vardır mesela klasik bir vergi eleştirisi vardır Türkiye'de. Abi araba alıyorsun mesela diyor adam. Bir arabada devlete alıyorsun. İşte telefon alıyorsun.
Tenasül alıyorsun.
Yani tenasülü de bir tenasül acaba hani de öyle. Bir tenasül alıyorsun, bir tenasül de devlete mi bağışlıyorsun gibi oldu şu anda.
Yani şey gibi yani abi, parasını hani harcını veriyorsun.
Ben tamam, tenasül... sonuçta tenasülü hiç kimse tapulu olarak almıyor. Yani. Tenasül senin olmuyor. Sen sadece kullanım bedeli ödüyorsun.
Kullanım bedeli gibi. Harç gibi yani. Yurt dışı çıkış evet. Harç pulu gibi düşün. Tenasül kullanım pulu gibi. Sen devlete...
Bu giriş harç bedeli. Yurt dışına giderken çıkış harç bedeli. Bu da giriş harç bedeli. Veya sadece bakma. Yani sadece bir süre bakabilme harç bedeli. Ya şu evet. An bu karantina sonrası bence en bakımsız tenasül bile lüks olacak diye düşünüyorum ben. Yani ya, bakımı çok zor olacak.
Evet.
Bakımsız evet. Bakımsız tenasüllere bile yani ikinci el piyasası çok artar diyorum ben kardeşim.
Kesinlikle
ben.
Doğru.
Sonuç olarak.
Yani tenasülün hani, değeri artar. Dolayısıyla da bakımlı mı bakımsız mı çok bakılmaz hani. Tenasülü buldun evet. Kıllısını mı arıyorsun gibi bir duruma gelir. Tamam abi ben bu şekilde notlarımı düzenliyorum. Herkes tenasülüne dikkat etsin. Formda tutsun, düzenli yıkasın. Ve pandeminin ekmeğini yemeye devam etsin diyorum. Sen bir şey diyor musun?
Ya ben bir şey söylemiyorum. Benim o kadar tahsilim yok. Ben söyleyeceğimi söyledim zaten.
Tamam. Hayırlı karantinalar diliyorum.
Kapatıyorum.
Önce sen kapat.
Kapattı ayı.